Ayrım 16. Nils Holgersson'un serüvenleri. Selma Lagerlöf. Sayfa 159. 16. İhtiyar köylü kadın. Perşembe 14 Nisan. Akşamın geç vakti olmuş. Yol yorgunu üç kafadar, geceleyecek yer bulamamışlardı. Hala dışarıdaydılar. Kuzey Simarland'ın yoksul ve ıssız bir bölgesinden geçiyorlardı. Aslına bakarsanız, çoktan başlarını sokacak bir yer bulmuş olmaları gerekiyordu. Çünkü hiçbiri sıcak oda, kuş tüyü yatak diye tutturan çıt kırıldım yaratıklardan değildi. Şu sıra sıra dağ dorukları arasında bir tilkinin tırmanamayacağı kadar sert bir tepe olsaydı da orada geceleseydik, diyordu işlerinden biri. Şu koca bataklıklardan birinin buzu bir tilkinin içine dalmayı göze alamayacağı kadar çözülmeye yüz tutmuş olsaydı, bizim için barınılacak en iyi yer orası olurdu, diyordu öteki. Geçtiğimiz göllerin birinde buz, bir tilki ayağının eremeyeceği kadar kıyıdan kopmuş olsaydı, diyordu üçüncüsü. Tam bizim arayıp da bulamadığımız yer olurdu. Üstüne üstlük güneş de batı verince, üç yolcumuzun ikisine de öyle bir ağırlık bastırdı ki, yere düştü düşecek bir hale geldiler. Uykuya öylesine dayanaksızdılar. Kendini uyanık tutabilen üçüncüsüne gelince, gece yaklaştıkça tasası bir kat daha artıyordu. Ne felaket, diyordu içinden. Öyle bir memlekete geldik ki, daha ne göllerin ne de bataklıkların buzları erimiş. Tilkinin geçmeyeceği yer yok. Başka yerlerde buzlar çoktan eridi. Fakat buralar Smaland'ın yüksek yöreleri. Bahar henüz gelmemiş. Başımızı sokacak bir yeri nerede bulmalı? Eğer bulamazsak, sabaha kalmaz Smayr Hazretleri hepimizi haklar. Karanlığı gözleriyle delmeye çalıştı. Hiçbir tarafta inecek bir yer göremedi. Rüzgarlı yağmurun ince ince yağdığı, karanlık, sıkıcı bir geceydi. Yolcularımız her an tedirginlik ve korkularının daha fazla arttığını hissediyorlardı. Sonunda vaktin hayli ilerlediği, gökyüzünde tek bir ışık huzmesi bile kalmadığı bir sırada, diğer bütün çiftliklerden uzak, ıssız bir çiftlik evine vardılar. Burası tek başına oluşu bir yana, galiba boştu da. Bacasından hiç duman tütmüyor, pencerelerinden ışık sızmıyordu. Avlusunda kimsecikler yoktu. Üç yolcudan uyanık durabileni, evi görünce kendi kendine, ''Ne olursa olsun buraya inelim.'' dedi. ''Daha iyisini bulacağımız yok.'' Hemen avluya indiler. Yolculardan ikisi, ayakları yere değer değmez uyudu. Fakat üçüncüsü, gözleriyle bir sığınak arıyordu. Burası küçük bir çiftlik değildi. Çiftlik evinden, at ve inek ahırlarından başka, geniş ambarları, harman yerleri, hangarlar ve kilerler vardı. Yalnız hepsi de bakımsız, yıkık döküktü. Çiftlik evinin kararmış duvarları, yosun bağlamış, bel vermiş, ha yıkıldı ha yıkılacak bir haldeydi. Çatılar yer yer açılmış, kapılar menteşelerinden ayrılmış, yan yatmıştı. Yıllardan beri tamir amacıyla kimsenin bu çiftlikte bir çivi çakmadığı açıkça görülüyordu. Uyanık kalan yolcu, inek ahırının yerini gene de tahmin edebilmişti. Arkadaşlarını dürterek uyandırdı ve oraya götürdü. Kapıyı tutan tek bir mandal vardı. Bir sırıkla iterek onu açtı. O vakit rahat bir nefes aldı. Fakat kanat keskin bir gıcırtıyla kapanınca, ahırın arka tarafından bir inek böğürdü.
Sonunda geldin demek hanımım. Bu akşam bana yem vermeyi unuttun sanıyordum.
Üç yolcu, ahırın boş olmadığını anlayınca birden durakladılar. Fakat içeride bir inekle 3-4 tavuktan başka kimse bulunmadığını anlayınca yeniden cesaretlendiler. Tilkinin üstümüze saldıramayacağı ve bizi insanların eline düşmekten koruyacak bir yerde geceyi geçirmek isteyen 3 zavallı yolcuyuz, dedi içlerinden biri. Burada gecelesek olmaz mı?
Sanırım olur, diye karşılık verdi inek. Gerçi duvarlar pek iyi halde değil ama tilki gene de üzerlerinden aşamaz. Çiftlikte sadece yerinden zor kalkan yaşlı bir kadıncağız oturur.
İnek onlara dönüp kim olduklarını seçmeye çalışarak,
''Fakat siz kimsiniz?''
diye devam etti sözlerine. Ahıra ilk giren cevap verdi. Ben insanken cin haline sokulmuş, Vesra Vemmenhöklü, Nils Holgersson'um. Yanımda da bana bineklik eden evcil bir kazla, boz bir yaban kazı var.
Ömrümde ilk defa bu kadar renkli konuklar ağırlıyorum, dedi inek. Gerçi elinde yemle hanımımın gelmesini daha çok isterdim ama gene de hoş geldiniz.
Nils kazları ahıra soktu ve bir boş yemliğe yerleştirdi. İkisi de hemen uyudular. Oğlan daha sonra kendisi için saman toplayıp küçük bir yatak yaptı. Arkadaşları gibi o da uyumaya hazırlandı. Ama buna imkan yoktu. Aç kalmış olan zavallı inek bir an olsun yerinde rahat duramıyordu. Zincirini sallıyor, bölmesinde tepiniyor ve boyuna aç kaldığından yakınıyordu. Bu durumda uyuyabilmesi imkansız olan Nils de şu son günlerde başına gelenlerin dökümünü yapıyordu. Önce hiç ummadığı bir zamanda karşısına çıkan küçük çoban kız Asa'yla küçük Mats'ı hatırladı. Ateşlediği kulübenin onların Smaland'daki eski evleri olduğunu anlamıştı. Bir zamanlar onların bir fundalığın kenarındaki küçük bir evden söz ettiklerini hatırlıyordu. Asa ile küçük Mats eski evlerini görmeye gelmişler. Yanına vardıklarında da onu yanarken bulmuşlardı. Bu olay kim bilir ne kadar üzülmelerine yol açmıştı. Nils bu işe çok üzüldü ve kendi kendine bir gün yeniden insan olabilirse onların bu zararını elinden geldiği kadar gidermeye uğraşacağına söz verdi. Sonra aklına kargalar, kendisini kurtaran, fakat sürü başılığa seçildikten sonra ölümün tuzağına düşen Şapşalaki geldi. Gözleri yaşla doldu. Evet, son günlerde hayli acı çekmişti. Erkek kazla ipek tüyün kendisini bulmaları bir talih eseriydi. Beyaz kazın anlattığına göre, yaban kazları parmak çocuğun kaybolduğunu fark eder etmez, başına ne geldiğini ormandaki küçük hayvanlardan sormuşlardı. Smaland'lı bir karga sürüsünün Nils'i kaçırdığını böylece öğrenmişlerdi. Fakat kargaların ne yana uçtuğunu kimse bilmiyordu. O zaman Akya, kazların ikişer ikişer dağılıp onu aramalarını emretmişti. 2 günlük aramadan sonra çocuk bulunsun veya bulunmasın, Smaland'ın kuzeybatısında yıkık bir kuleye benzeyen Taberg adlı bir dağ tepesinde buluşacaklardı. Akya dağın nasıl bulunacağını arkadaşlarına iyice tarif etmiş, onlara başarılar dilemişti. Sonra da ayrılmışlardı. Beyaz Kaz arkadaş olarak İpek Düğü seçmiş ve endişe içinde yola çıkmışlardı. Ne yapacaklarını bilemeden, orada burada dolaşırlarken, bir ağacın tepesine tünemiş bir kara tavuğun, kendisiyle alay eden ve adının kargaların çaldığı olduğunu söyleyen birine bağırıp küfürler savurduğunu duymuşlardı. Beyaz Kaz'la İpek Tüy, kara tavukla konuşmaya girişip, şu kargaların çaldığının ne tarafa gittiğini öğrenmişlerdi. Daha sonra bir yaban güvercinine, bir sığırcığa, nihayet bir yaban ördeğine rastlamışlardı. Hepsi de şarkılarını kesen, onları korkutan ve kendine kargaların kaptığı, kargaların kaçırdığı, kargaların tutsağı gibi atlar veren bir muzırdan yakınmışlardı. İşte Sunnerto eyaletindeki koruluğa kadar parmak çocuğun izini böyle bulmuşlardı. Beyaz Kaz'la İpek Tüy, parmak çocuğu bulur bulmaz, yaban kazlarına katılmak için Taberg'e dolu yola koyulmuşlardı. Bu uzun bir uçuştu ve gece yollarına kesmişti. Isınmak için samanlığa gömülen Nils, "Olsun," dedi kendi kendine. "Yarın kazların yanına varınca çektiğimiz sıkıntı da sona erer." İnek kıpırdanmayı kesmişti. Ansızın çocuğa seslendi. "Buraya girerken içinizden biri galiba cin olduğunu söylemişti. Bu gerçekse onun bir ineğe bakmasını bilmesi gerekir." "Bir şeye mi ihtiyacın var?" diye sordu Nils.
"Niye yok ki?" dedi inek. "Ne sağoldum, ne de kaşalandım. Yatayım diye altıma ot serilmediği gibi, akşam samanım da getirilmedi. Hava kararırken hanımım beni yoklamak için şöyle bir uğradı. Fakat kendisini öyle hasta hissediyordu ki, hemen çekip gitti. Bir daha da dönmedi."
"Bu kadar küçük ve güçsüz olduğum için çok üzgünüm," dedi çocuk. "Sana bir yardımım dokunabileceğini sanmıyorum."
"Küçük olsam bile beni güçsüzlüğüne inandıramazsın," diye cevabı bastırdı inek.
"Ben hep cinlerin tek başına bir ot arabasını sürecek ve bir yumrukta bir öküzü ölü olarak yere serecek kadar güçlü olduklarını duydum."
Nils gülmekten kendini alamadı. "Demek ben onlarla aynı soydan gelmeyen bir cinim," dedi. "Benim bütün yapabileceğim senin zincirlerini çözmek ve ahırın kapısını sana açmaktır. Böylece avluya çıkıp su içebilirsin. Ben de bu arada samanlığa tırmanır ve yemliğine biraz ot atmaya çalışırım."
"Hiç yoktan iyidir," dedi inek.
Nils dediğini yaptı ve inek, dolu yemliğinin önüne yerleşince artık uyuyabilirim diye düşündü. Fakat o daha samanlara gömülür gömülmez, inek gene konuşmaya başladı.
"Herhalde canını sıkıyorum ama," dedi, "senden bir ricam daha olacak."
"Yok canım," dedi çocuk. "Elimden gelen bir şeyse..."
"Karşıdaki eve gidip hanımıma bir bakmanı isteyecektim de. Başına kötü bir şey gelmiş olmasından korkuyorum."
"İşte bu olamaz," diye cevap verdiniz. "İnsanlara gözükmeye hiç cesaretim yok."
"Demek hasta, ihtiyar bir kadından korkuyorsun," dedi inek. "Oysa içeri girmene bile gerek yok. Kapının aralığından da baksan olurdu."
Nils sonunda razı oldu.
"Bundan ibaretse yaparım," dedi.
Kalktı ve avluya çıktı.
Gece korkunçtu.
Ne ay görünüyordu, ne yıldızlar.
Rüzgar uğulduyordu. Bardaktan boşanırcasına yağmur yağıyordu. Daha korkuncu, evin çatısına yan yana tam 8 tane baykuş dizilmişti. Uğursuz uğursuz öterek havadan yakınıyorlardı.
Nils işlerinden biri kendini fark etse, işinin bitik olduğunu düşündü. İçini çekerek, "Küçük olmak ne kötü," dedi. Yakınması boşuna değildi. Eve varıncaya kadar rüzgar onu 2 defa devirdi. Birinde bir su birikintisine yuvarlandı. Öyle derindi ki az kalsın boğuluyordu. Ama ne etti, etti, eve vardı. Merdivenin birkaç basamağına çıktı. Eşiği zar zor atladı ve sofaya girdi. Mutfağın kapısı kapalıydı. Fakat kapının alt köşesinde evin kedisinin geçebileceği kadar bir delik vardı. Nils buradan içeriye kolayca bakabilirdi. Nils delikten içeri göz atar atmaz, yüreği ağzına gelir gibi oldu ve hemen başını geri çekti. Saçları ağarmış ihtiyar bir kadın boylu boyunca yere serilmişti. Ne kımıldıyor ne inliyor. Yüzü tuhaf bir beyazlıkla parlıyordu. Sanki görünmez bir ayın soluk ışığıyla aydınlanmıştı. Nils, dedesi öldüğü zaman, onun yüzünde de bu tuhaf beyazlığın olduğunu hatırladı. O zaman, mutfakta döşemeye serilip kalmış ihtiyar kadının ölmüş olduğunu anladı. Ölüm, onu yatağına girmeye vakit bırakmadan yakalamış olmalıydı. Bu gece vakti bir ölüyle baş başa olduğunu düşününce çok korktu. Ters yüzü geri döndü, sofayı hızla geçip çılgınlar gibi koşarak ahıra daldı. Evde gördüğünü ineğe anlattı. Hayvancağız yemeği bıraktı,
"Yavu!"
diye içini çekti.
"O öldü, hanımım öldü demek. Artık benim de sıram gelmiş demektir."
Nils onu teselliye çalışarak, "Elbet sana bakacak biri bulunur," dedi.
"Biliyor musun?" diye karşılık verdi inek. "Kesimlik bir inekten en az 2 misli yaştayım ben. Hem bundan sonra hanımın da gelip bakmayacağına göre, beni hayata bağlayan ne kaldı ki?"
Hayvan bir zaman sustu. Fakat Nils onun uyumadığını ve hiçbir şey yemediğini fark etti. Az sonra gene konuşmaya başladı.
"Kuru tahtada yatıyor demiştin değil mi?"
"Evet," diye cevap verdi Nils.
"Onu üzen şeyleri çok defa gelip burada bana anlatırdı,"
diyerek inek sözüne devam etti.
"Cevap vermesem bile söylediklerini bir bir anlardım. Şu son günlerde hep yalnız başına ölmekten korktuğunu söyleyip duruyordu. Kimsenin gelip gözlerini kapayamayacağından, ellerini göğsünde kavuşturamayacağından korkuyordu. Bu işi belki de sen yaparsın." "Ha?"
Nils durakladı. Dedesi öldüğü zaman, annesinin onun gövdesini dini buyruklara uygun biçime getirmeye çalıştığını hatırlıyordu. Bunun yapılması gereken bir iş olduğunu biliyordu Nils.
ama yeniden ölünün yanına gidecek gücü olmadığını hissediyordu. Ne evet ne de hayır diyebildi. Fakat kapıya doğru bir adım da atamadı. Yaşlı inek bir an cevap bekler gibi ses çıkarmadan durdu. Fakat Nils'in sustuğunu görünce isteğini üstelemedi. Onun yerine hanımından söz etmeye başladı. Onun hakkında söyleyecek çok sözü vardı. Önce çocuklarından söz etti. Bunlar her gün ahıra gelirler ve yazın hayvanları sulak araziye otlamaya götürürlerdi. İhtiyar inek onları çok iyi tanıyordu. Hepsi de iyi yürekli, şen ve çalışkandı. Bir inek kendine bakanların ne kıratta insanlar olduğunu iyi bilir. Çiftlik üzerine de anlatmaya değer bir yığın bildiği şey vardı. Burası hep şimdiki gibi yoksul değildi. Geniş toprakları vardı. Bunların çoğunu bataklıklar, korular ve taşlık çayırlar meydana getirirdi. Öyle buğday filan ekecek tarlalar yoktu. Ama her yan iyi otlaklarla doluydu. İnek hiçbir yemliğin boş kalmadığı ve şimdi boş duran inek ahırının eşsiz hayvanlarla dolu olduğu günleri de bilirdi. O zamanlar her yan sevinç ve canlılıkla dolup taşardı. Hanım ahıra gelirken türküler çağırır, onun geldiğini duyan bütün inekler sevinçle böğürürlerdi. Çocuklar henüz küçük ve bir işe yaramaz çağlarındayken, efendisi ölmüş, gayretli kadın çiftliğin bütün işine gücünü, bütün dertlerine yüklenmesini bilmişti.
Bir vakitler diye devam etti inek. Bir erkek kadar güçlü, kuvvetliydi. Çift sürer, ekin biçerdi. Akşamları inek sağmaya geldiği vakit bazen yorgunluktan ağlardı. Ama cesaretini toplaması için çocuklarını aklına getirmesi yeterdi. O zaman ani ve kararlı bir el hareketiyle gözlerini siler, gevşekliği üstünden atar ve mırıldanırdı. Şimdi böyle, hele çocuklar bir büyüsün, elbet ben de iyi günler görürüm. Ah bir büyüseler! Çocuklar büyümesine büyüdüler ama hepsinin içini uzak memleketlerin özlemi bürüdü. Hiçbiri baba ocağında kalmak istemedi. Akılları fikirleri gurbete gitmekteydi. Anaları onlardan hiçbir fayda görmedi. Bunlardan bazıları gitmeden evlenmişlerdi. Giderken küçük çocuklarını evde bıraktılar. Artık hanımımız için öz çocuklarının yerini bu torunlar almıştı. Ahıra giderken onları peşine takıyordu. Bunlar vaktiyle babalarının yaptığı gibi inekleri otlatmaya götürüyorlardı. Hepsi de büyüyüp iyi ve becerikli adamlar oldu. Akşamları yorgunluktan gözleri kapanarak inek sağdığı sırada hanımımız şimdi de onları düşünerek cesaretini topluyor, silkiniyor. Onlar büyüyünce ben de rahata kavuşacağım diyordu. Fakat çocuklar büyür büyümez gurbetteki babalarının yanına gittiler. Ne kimse durdu çiftlikte, ne de giden geri döndü. İhtiyar kadın tek başına kaldı. Çocukların hiçbirine çiftlikte kalması için ricada bulunmadı. Düşünsene bir kere Alavaş derdi bana. Onlar orada kendilerine bir yol çizmek isterken
ben nasıl yanımda kalın diyebilirim. Burada Smaland'da bir insan geleceği için yoksulluktan başka ne umabilir? Fakat son torunu da çekip gidince hanımım birdenbire çöktü. Beli büküldü. Saçları ağardı. Yürüyecek gücü kalmamış gibi yalpalıyordu. Çalışmayı bıraktı. Artık çiftliğe bakmıyor. Binaların yıkılıp dökülmesine göz yumuyor. Benim dışımda hayvanlarını elden çıkarıyordu. Beni alıkoyması da sırayla bütün çocuklarının üzerimde emeği olmasındandı. İstese çiftliğe yanaşma ve hizmetçiler alabilirdi. Fakat kendi çocukları onu bırakmışken, çevresinde yabancılar görmeye katlanamıyordu. Madem ki çocuklarından hiçbiri o öldükten sonra çiftliğin idaresini ele almayacaktı, şimdiden yıkılıp gitsindi. Ne önemi vardı? Çocukları sık sık mektup yazıyor, bin bir ricayla onu yanlarına çağırıyorlardı. Fakat o gitmeye yanaşmıyordu. Çocuklarını elinden çekip alan yad elleri görmek istemiyordu. Çocuklarından başka bir şey düşündüğü yoktu. Hayatlarını kazanmak için çekip gitmişlerdi, biliyordu. Yaz gelince beni büyük bataklığa götürüp kendi otlatıyordu. Bütün gün ellerini dizlerine kavuşturup bataklığın kenarında oturuyor, çiftliğe dönerken de benimle dertleşiyordu. İşte böyle alabaş, şu ekilip biçilmez koca batağın yerine verimli tarlalarımız olsaydı, hiçbiri gitmeye kalkmazdı. Uzaklara kadar yayılan ve hiçbir işe yaramayan bataklığa öfke duyuyordu. Bu son akşam her zamankinden daha bitkin, daha da dermansızdı yaşlı kadın. Alabaşını sağmaya bile gücü yetmemişti. Her an yemliğe dayanıp durmuş ve bataklığı satın almak için kendisini görmeye gelen iki köylüden söz etmişti. Bunlar bataklığı kurutup, ekip biçmek, ürün elde etmek niyetindeydiler. Düşünsene bir alabaş demişti. Bataklıkta çavdar biteceğini söylediler. Geri dönmeleri için yazayım hemen çocuklara. Gurbette kalmalarına gerek yok artık. Ekmeklerini baba ocağından çıkarırlar bundan böyle. İçeriye mektup yazmaya gitmişti. Çocuk artık ihtiyar ineğin anlattıklarını dinlemiyordu. Ahırın kapısını açmış ve eve, ölünün yanına gitmişti. Bir an eşikte durup çevresine bakındı. Ev dışarıdan göründüğü kadar yoksul değildi. Genellikle Amerika'da hısım akrabası olanların evinde bulunan şeylerden burada bolca vardı. Bir köşede Amerikan malı bir salıncakta iskemle duruyordu. Pencerenin önündeki masanın örtüsü uzun tüylü kumaştandı. Yatağın üstüne güzel bir pike örtü atılmıştı. Duvarlarda güzel yaldızlı çerçeveler içinde çocukların, torunların resimleri asılıydı. Sandığın üzerine de büyük vazolarla renkli koca koca mumların dikildiği bir çift şamdan konmuştu. Nils bir kibrit bulup mumları yaktı. Bunu etrafı göremediği için değil, ölü kadına bir çeşit saygı olsun diye yapmıştı. Sonra ona yaklaştı, göz kapaklarını indirdi, kollarını göğsünde kavuşturdu ve alnına inmiş olan dağınık beyaz saçları geriye attı.
Kadının ölüsünden korkmak aklına bile gelmiyordu. Onun ihtiyarlık günlerini yapayalnız ve üzüntüler içinde geçirmiş olması Nils'e fena halde dokunmuştu. Hiç olmazsa bu gece kendisi onun başında bekleyecekti. Dua kitabını buldu, oturdu ve alçak sesle okumaya koyuldu. Fakat duanın orta yerinde ansızın durdu. Birden aklına annesiyle babası gelmişti. Demek analarla babalar çocuklarının arkasından bu kadar üzüntü çekebiliyorlardı. Demek çocukları gidince hayatın onlar için bir anlamı kalmıyordu. Ya onun da evinde annesiyle babası, tıpkı bu ihtiyar kadının çocuklarına yanıp yakıldığı gibi, onun için yanıp yakılıyorlarsa? Böyle bir şeyi düşünmek hoşuna gitti. Ama bu düşüncesini fazla sürdürmek istemedi. Davranışlarıyla ardından yanıp yakılacak bir çocuk olmamıştı hiçbir zaman. Biliyordu. Kim bilir, belki bundan sonra öyle biri olurdu. Çevresinde hep gidip de gelmeyenlerin resimlerini görüyordu. Bunlar güçlü kuvvetli adamlarla, yüzlerinden ağır başlılık akan kadınlardı. Uzun duvaklı gelinler, şehirli kılığında erkekler, güzel beyaz elbiseli ve kıvırcık saçlı çocuklardı. Nils'e sanki hepsi de gözlerini bir şeyden kaçırıp kör bakışlarla hep boşluğu süzüyorlarmış gibi geldi. Durdu, başını salladı ve güldü. "Annem sağ!" diye tekrarladı. "Annem de sağ, babam da." 16. ayrımın sonu. Sayfa 168.